Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 27. ayrım. 3. bölüm. Dikkatimi bütün bunlara, bu evlere, bu güvenlik ve tatmin belirtisi dış görüntülere verdiğimi fark ediyorum. Sadece yapmayı hazırlandığımı unutup, oyalanmak için değil, aynı zamanda amacımı desteklemek için. Üzerine isimler yazılı zarif posta kutularının ve ahşap rüstik levhaların bulunduğu, kıvrılarak giden bu, işe yaramaz yol boyunca oturan herhangi bir beş para etmez gibi bu hayatı yaşamam gerekiyor. Donald Westlake, The X. 37. Ölüm. Soluk dişlerini ve boş göz çukurlarını sergileyen ölüm. Her yerde karşı konulamaz dalgalar halinde gelen ölüm. İşte onları bekleyen oydu. Taylor, vagonun sürgülü kapısını açmadan önce, bunun dışında her şeyi hazırlıklıydı. Annabel, çekingen yüreklendirmelerle kendini rahatlatmaya çabalıyordu. Kayarak açılan kapıyla birlikte, dehşet maskesi de onun yüzüne kaydı tabii. Şerif Sam Tuttle'a gelince, neredeyse bayılacaktı. Üzerine düştüğü taştan bir daha ayrılamadı. İmkansızdı. Hepsi oradaydı. Birbirlerine yapışmış, 2 yıldan beri kaybolmuş herkes ya da neredeyse hepsi. Birlikte, akıl almaz bir dayanışma içinde duruyor. Birinin kolu diğerinin bacağına dolanmış. Zaman içinde hepsi kendine bir yer bulmuş. O anda belirsiz bir karmaşa içinde. Kapı, boş bakışlarının üzerine açılmıştı. Hemen hepsi gözlerini onları yıkayan bu küçücük aydınlığa, bu kayıp mekanda destansı sayılabilecek ışığa dikmişti. Hiçbiri muhtemel bir kamaşmadan korunmak için gözünü kısmadı, başını çevirmedi. Paslanmış o vagonu yaklaşık 60 tane iskelet doldurmuştu. Benzersiz ve ölümcül bir labirente döşenmiş soluk kemikler, başaklar halinde çıkıyordu. Kemiklerden bir labirent. Giriş ayaklarının dibindeydi. Ya da çıkış. 60'tan fazlaydı ve her biri de geçmiş bir hayata açılıyordu. Oyunu kabullenmek hepsini bulmak anlamına geliyordu. Renksiz kafatasları bir o kadar tuzağa benziyordu. Çenelerin arasında birkaç takma diş ya da kaplama, fenerlerin ışığına bir hayat umuduna yapışır gibi asılmıştı. Göğüs kafesleri, parmaklıkların, kaburgalarda, köprülerin yerini alıyordu. Bu mezarlıkta bir acımasızlığın buruk kokusu, ölümde fazla büyük bir yalnızlık vardı. Takviyelerin gelmesi için geçirdikleri 2 saat, tünelin ağzındaki 3 kafadar için bitmek bilmiyordu. Demir yolunun tümüyle kar altında kaldığını gördüler. Onunla birlikte de köprü silüetinin kaybolduğunu, böylelikle hayaletlere bir yenisinin daha eklenmesine tanık oldular. Düşme tehlikesiyle karşılaşmamaları için yeni gelenlere nereye basacaklarını söylemek gerekiyordu. Teknisyenler, projektörleri portatif jeneratör grubuna bağladıklarında etraf tümüyle kararmıştı. Vagon bir toz bulutu içinde aydınlandı. Donmaları önlemek için gazlı bir radyatör çalıştırıldı. İnsanlar ellerini, bazen de ruhlarını ısıtmak için sırayla geldiler. Dışarıda hala kar yağıyordu. Kısa süre sonra tüneldekiler kendilerini bir çağlayanın ardındaki gizli bir mağarada gibi hissetmeye başladılar. Olay yeri inceleme ekibinin sorumlusu olan Cliff Fielding bile böyle bir şeyle hiç karşılaşmadığını itiraf etmek zorunda kaldı. Tüneldeki yarım düzine adamın aklına sık sık soykırım, temerküz kampları ve şuah sözcükleri geliverdi. Çevirenin notu, şuah, İbranice soykırım anlamında. Cliff Fielding çalışmaları bariton sesiyle yönetiyor, küçük defterine durmadan notlar alıyordu. Annabel adamın yanına geldi. Sizce bunlardan bir şey çıkarabilecek miyiz dedi, gözlerini vagona ve onun iç karartıcı yüküne dikerek. Polisler genellikle bir ceset ne kadar taze ise kimliğini belirlemenin de o denli kolay olacağını düşünseler de burada işler çatallaşacak gibiydi. Kucağıma olmayacak bir yapboz bırakıyorsunuz. Eldeki boş antropologların hepsini bu işe vereceğiz. Çenelerle dişler içinde odontolojistlere. Bakalım, göreceğiz. Fielding not defterinden ayırdığı gözlerini genç dedektife çevirdi. Cesetleri karıştırmamak için her kemiği ayrı ayrı inceleyeceğiz. Bunun için genel morfolojilerini, renklerini, mor ötesi floresanslarını falan incelemek gerekecek. Ardından her kişinin boyunu ve ağırlığını, kalçasından cinsiyetini belirlemeye çalışacağız ama aralarında çocuklar da olduğuna göre işimiz kolay olmayacak. Eğilip çantasından çıkardığı ve üzerinde Ischium Pubis Index yazılı kitapçığı genç kadına doğru salladı. Çevirenin notu. Kalça kasık endeksi. Daha kesin sonuçlara ulaşmak için bunu kullanıyoruz. 25 yaşına kadar olan kişilerde yaş belirlemek için kemikleşme noktalarına bakarız. Ama çoğu kez bütün kemik uçları daha önce kaynar. Ardından dişleri incelemeleri için odontolojistlere başvururuz. Sonunda incelenen kişinin solak mı ya da sağlak mı olduğunu, hatta hangi ırktan geldiğini bile anlarız. Yani ırkını belirleyebiliyor musunuz? Kafatası sayesinde. Ayrıca ülkemiz etnik karışımın kralı olduğundan tüm parametreleri dikkate alacak bilgisayar yazılımlarımız var. Bakın, adli tıp bilimi bir iskeletten hareketle size her şeyi gösterebilir. Bunun için elimizde ne varsa, osteoporoz, kafatası kaynamaları, dişler, varsa omur arası diskleri, her şeyi inceler, hatta cesedin yaşını bulmak için amino asitleri bile mercek altına alırız. Gördüğünüz gibi bir dizi tahlil işte. Buradaki sorun neler yapabileceğimiz değil, bunun ne kadar zaman alacağı. Çünkü böylesi araştırmalar uzun, hatta çok uzun sürebilir. Özellikle de şimdiki gibi, bir anda gereğinden fazla cesetle karşılaştığımız durumlarda. Bu sizin bir iskelet üzerinde yaptığınız ilk soruşturma, öyle değil mi? Annabel adamın sorusunu bilgisizliğe yöneltilmiş bir suçlama gibi algılayarak başını salladı ve usulca bir adım geriledi. Cliff Fielding genç kadını rahatlatmak için herkesin işi farklı anlamına gelen bir tebessümle baktı. Şimdi artık izin verirseniz fotoğraflarımla uğraşmam gerek. Olay yerinin fotoğraflarını çekmem lazım da. Kemik sayısına bakılırsa, korkarım, elimdeki filmler yetmeyecek. Fielding not defterini çantasına atıp, yardımcılarından birine doğru yürüdü. Annabel öfkeden kıpkırmızıydı. Kendi sahasında teknik yöntem konusunda başka birinden ders almıştı işte. Polis akademisindeki dersler fazla özet olduğundan, bu konuda çok şey okumasına rağmen, uzmanlaşılacak inceleme alanı hala çok genişti. Biraz kenarda Jack Taylor'ı bir ipucu bulabilmek için zemini araştırırken gördü. Annabel'in bakışını üzerinde hissedince genç kadına bakan Taylor, doğrulurken hiçbir şey bulamamanın yarattığı umut kırıklığıyla omuzlarını silkti. "Geceyi burada geçirecekler," dedi Annabel'e. "Ben soruşturmayı yönetirim. Sen de gidip biraz uyu. Sabah olunca yerimi alırsın." "Nasıl istersen. Tatıl'ın bir saat sonra Montague'ye inmesi gerekiyormuş. Onunla giderim." Yaklaşık 45 dakika sonra Fielding, Annabel'e yaklaşmasını işaret etti. Vagonun girişinde bir kol kemiğinin, bir kalça kemiğinin ve bir kafatasının tepesinde dengesini bulmaya çalışıyordu. Çürüme kokusundan korunmak için yüzüne bir Wilson maskesi geçirmişti. Maskeyi kendinden emin bir hareketle çıkardı. Anlaşılan, korkacağı bir şey yoktu. Tırmanmasına yardım etmek için genç kadına elini uzattı. Annabel daha atik davrandı ve bir sıçrayışta Fielding'in yanına vardı. Projektörlerin öndeki cesetleri yalamasına rağmen, dipte ya da kenarda olanlar hala karanlığa gömülüydü. Annabel destek almak için eldivenli elini vagon duvarına dayadı. Burada hava daha sıcak, daha ağırdı. Asıl sevinilecek olanı belirgin bir koku olmamasıydı. Fielding, elindeki McLight fenerle kemik yığınını aydınlattı. "Biraz önce kafatasları dikkatinizi çekti mi?" diye sordu genç kadına. "Nasıl yani?" Bir an sessiz kaldı Annabel. Görmemişti demek. Birlikte diz çöktüklerinde işaret parmağını en yakındaki kafatasının 1 santim yakınına kadar uzattı. Koyu bir oluk bütün kafatasını çepeçevre dolanıyordu. "Kafatasını açmışlar." Annabel kaşlarını çattı. "Ne amaçla?" "Hiç fikrim yok. Öte yandan en kötüsü, buradaki bütün kafataslarının aynı durumda olması. Buradan görebildiğim bütün kafatasları. Hepsi bu kadar da değil." Eliyle zemini gösterdi. "Belki dereyi görmeden paçaları sıvamak gibi olacak ama bazı kemik gruplarının nasıl durduğuna bakarak bu cesetlerin uzun zamandan, aylardan hatta yıllardan beri burada olduğunu düşünüyorum." Asıl ilginç olanı ise hiç pupaya rastlanmaması. Böcek mi demek istiyorsunuz? Evet, larvaların terk ettiği zarlar. Annabel tıbbi böcek bilimin temel kavramlarından haberdardı. Bir insan ölür ölmez, ceset yiyen böceklere yem olur. Bu böcekler, her biri kendine özgü görevlere sahip ve birbirini izleyen 8 bölüye ayrılır. Bunlardan birincisi, daha ceset ılıkken yumurtalarını bırakmak için kendine bir yol açar. Bazen böcekler ölümden de önce harekete geçer. Kurban eğer kımıldamıyorsa, yumurtalarını yarasının içine ya da doğal açıklıklarının kenarlarına bırakıverir. İkinci bölüğü, çürümenin ve dışkının kokusu çeker. Bayatlamış vücut yağları bir üçüncü ekibin iştahını kabartır ve süreç böylece devam eder. Böcek larvasından çıkarken, geride pupa adı verilen ve kiracısının kim olduğunu tam olarak öğrenmek için böcek bilimcilerin incelemeye aldığı zarımsı bir madde bırakır. Bu inceleme çoğu kez bir iskeletin ya da çürümenin ileri aşamasındaki bir cesedin ölüm tarihini belirlemede, hatta bulunan pupalar ya da böcekler, o bölgede yaşayan cinslerden değilse, cesedin yerinin değiştirilip değiştirilmediğini tespit etmede de yardımcı olur. Bu cesetlerin üzerinde tek bir böcek bile yaşamadı mı demek istiyorsunuz? Fielding, lateks eldivenlerinin içindeki parmaklarını çıtırdattı. Bazı fırsatçılar ya da kendilerine harika bir sığınak bulan örümcekler olmuş ama pupa yok. Tamam, kışın ortasındayız ve çifte kanatlılar genellikle 14 derecenin altında hatta geceleri yumurtlamaz. Ama size anlattığım gibi, cesetlerden bazıları uzun süreden beri burada. En azından geçen yazdan beri. Hem tünelin ağzı da pek uzak değil. Gündüzleri burasının fazla karanlık olmaması gerekir. Üstelik bütün bunlar, leş kokusunu kilometrelerce öteden alan sinekleri durduramaz. Annabel, başını bu insan kalıntılarına çevirince, aralarında minicik bir göğüs kafesi gördü. Fielding'in ima ettiği delilikte. Sırtını vagonun kapısına dayadı. Uzmanın bakışını üzerinde hissetti. Fielding sonunda konuştu. Evet küçük hanım, eğer böcekler bu cesetlerle ilgilenmediyse, o zaman buraya böyle getirilmiş olmaları gerekir. Buraya nakledilenler etli ve kanlı cesetler değil, iskeletlermiş. 38. Brolin, ensesine yayılan ve saçlarını dimdik eden buz gibi bir ürperti hissetti. İzlemekte olduğu herif şu anda tam arkasındaydı. Sanki haklılığını teyit etmek istercesine diğerinin hızlı solukları havayı delip, özel dedektifin kulağına kadar ulaştı. Silahının kabzasını kavrayan eli terden gevşedi. Birden bütün gerginlik kayboldu. Hatta Brolin'in dudaklarında bir tebessüm bile belirir gibi oldu. Bundan sonra ne olup biteceğinin önemi yoktu. Hiç önemi yoktu. Asıl önemli olan harekete geçmekti. Geçen son yılların acısı içindeki tüm korkuyu süpürüp attı. Brolin bütün hızıyla kendi çevresinde döndü. Aynı anda sağ kolu yükselerek ucundaki ölümü doğrulttu. Karşısındakinin gözlerini gördü. Gözlerini kırpmadan ona bakıyordu. Sarı gözleriyle. Ağzında sivri dişleri taşmıştı. Brolin eliyle yüzünü kapattı. Kahrolası bir köpek. Bütün bu telaşın nedeni ona merakla, nefret etmeden hatta biraz endişeyle bakan kocaman ve kıllı bir kırmaydı. Joshua, gloğunu kılıfına koyup köpeğe bir elini uzattı. Birazcık sıcaklık bulduğu için mutlu olan köpek, okşanmayı kabul etti. Brolin usulca gülmeye koyuldu. Antroponun ıslıklı soluğu bu kez her ikisini okşadı. Tiz, neredeyse ölmek üzere olan bir soluk. ''Ne yapıyorsun burada ha? Ziyaretçileri korkudan öldürmek mi istiyorsun?'' Köpek kısa bir tereddütten sonra Brolin'in ellerini yalamaya koyuldu. Hayvanın gözleri öylesine parlıyordu ki Brolin bir an için ağladığını düşündü. Sıskaydı, tüyleri leş gibiydi ve titriyordu. Brolin uzaklaşmadan önce bu şaşırtıcı arkadaşla uzunca bir süre kaldı. Sonra hayvana duyduğu sempatiyi yüreğinin gerilerine itti. Yapacak daha acil işleri vardı. Peşinde köpekle merdivenlere indi. Yırtılıp yere döşenmiş kartonları gördüğü odaya girdi. Buruşturulmuş kağıtları buldu ve incelemek için bir köşeye çekildi. Köpek, gözlerini bir an bile ondan ayırmayarak kapının eşiğine yerleşti. Evet, Birinci kağıt parçası bir reklam broşürüydü. İkincisi yırtık bir sayfanın dip tarafıydı ve üzerinde ince ve fazlasıyla süslü bir el yazısıyla yazılmış kelimeler vardı. Sonuncu kağıt parçası ise suyun içinde öylesine uzun zaman kalmıştı ki üzerinde ne varsa silinmişti. Brolin, ikinci kağıtta yazılanlarla ilgilendi. Kötü koşullar yüzünden yazının bir bölümü silinmişti. Lucas'la Dağıtım ve Bab ya da Malicia Bent Mucizeler Avlusunda Çember, Anlayanlar Lucas, Lucas Shapiro. Ondan söz ediliyordu. Ondan başkası olamazdı. Bu bir rastlantı değildi. Babanın da adı geçiyordu. Demek ki bu adaya geliyorlardı. Tapınakları buradaydı. Caliban'ın tapınağı. Kuralları neydi? Caliban neydi peki? Neyin sembolüydü? Bu adın nereden geldiğini, kaynağını öğrenmek olmazsa olmaz görünüyordu. Bab bu tanımı nereden almış olabilirdi? Brolin değerli kağıdı cebine yerleştirdi. Köpeğin koridorda, odanın girişine uzanmış yattığını gördü. Başını ön ayaklarına dayamış, gözleri bir Brolin'e, bir lekeli duvarlara gidip geliyordu. Yoldaşının görüntüsü Brolin'i şaşırttı. Hayvan odadan ürküyordu. Burada neler gördün kim bilir değil mi? Ya da neler duydun? Korkunç şeyler. Köpek üzgün gözlerle bakıyordu. Bu bakışlarda insanların neler yapabileceğini anlamanın acı dolu umutsuzluğu var diye düşündü Brolin. Kes artık, köpekler böyle şeyler düşünmezler. Oysa aslında pek emin de değildi. Doğrulduğunda hayvan da ayaklandı. Köpeğin boğazının sanki yutkunuyormuş gibi kalktığını gördü. Sanki endişeliymiş gibi. Brolin, peşinde dört ayaklı gölgesi kendini antropoda geldiği yönde yürür buldu. Avluya çıktığında köpeğe döndü. Üzgünüm ama yollarımız burada ayrılıyor. Özel dedektif tırmanacağı duvara bakmak için başını kaldırdı. Çok güç olmayacaktı. Köpek yeniden yutkunup kafasını indirdi. Brolin bir an için şaşırdı. Hayvan sanki anlıyormuş gibi davranıyordu. Kaldı ki istesem de seni götüremem. Seni çatıya kadar kucağımda taşımam gerekir ve her neyse mümkün değil işte, anlıyor musun? Hayvanı son kez okşadı. Köpeğin tasması yoktu. Sıskalıktan kemikleri sayılıyordu ve midesi kazınıyor olmalıydı. Ürkekçe Brolin'in ceketini yaladı. Üzgünüm diye tekrarladı özel dedektif ayrılırken. Eldivenli elleri tuğlalara uzanırken tırmanmaya hazırdı. Köpek karların üzerine uzandı. Kafasını ön ayaklarının arasına sokarken üzgün bir inilti koyuverdi. 15 dakika sonra Brolin, kaldırımdaki gölgelerin arasından sızarak Carol sokağına tırmanıyordu. Yanında neşeyle yürüyen bir köpekle. 27. ayrımın sonu. Sayfa 250. Devamı 28. ayrımda.